Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 12 Eylül 2018 Çarşamba günü. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Talihsiz bir tarih tabii, 12 Eylül Türkiye'de askeri darbenin yıl dönümü. Pek çok yorumlar, değerlendirmeler yapılıyor. Nereden nereye geldi Türkiye 12 Eylül'le? Önünde açılan sancılı dönem nerelere vardı? 38 sene olmuş değil mi? Evet, bizim ömrümüz geçti. Rejideki arkadaşlarım bir anda benden daha hızlı hesap yaptılar, hatırlattılar. Sular gibi akmış geçmiş zaman. Ben de BBC Türkçe'de bilgi edinme yasası kapsamında bir başvuru üzerine gizliliği kaldırılan Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgeleri var. Onlardan birkaç noktayı size aktaracağım, aktararak başlayacağım. Tabii asıl gündem maddesi Suriye, elbette İdlib operasyonu ertelendi deniliyor. Pek çok görüş dile getiriliyor ama ağırlıklı olarak bir 11 Eylül gibi yapılması bekleniyordu aslında. Ama Tahran zirvesi sonrası özellikle tabii Türkiye'nin pozisyonu ve çağrıları çok etkili olmuş gözüküyor. Fakat nereye kadar, neler olup bitiyor, biraz bunu anlamaya çalışacağız. Suriye'yi çok iyi bilen gazeteci yazar Ömer Ödenmiş'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Soracağız, operasyon gerçekten ertelendi mi ve bundan sonra ne olabilir diye. Pentagon'un Amerika'da Cansu Çamlıbel gazeteci arkadaşımıza Pentagon sözcüsünün verdiği söyleşi var. Membiç ile ilgili onun detaylarını aktaracağım. Önemli hususlar var burada. Ve tabii ki Rusya-Türkiye ilişkilerinden önemli başlıklar ve bunun dışında da dünyadan haberlerim olacak. Programın ilk yarısında frekanslarımı tekrarlayayım size: İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sputnik Türkiye uygulamasını cep telefonlarınıza indirirseniz yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşamda 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Bir daha hatırlatalım. Başlayalım Eksen'e. Evet, BBC Türkçe dikkat çekici bir değerlendirme yapmış. 1980'deki 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Türkiye'de görevli Amerikalı diplomatların Washington'a geçtikleri bilgi notları. Bunlar ilk kez kamuoyuyla paylaşılmış, gizliliği kaldırılan belgelerden söz ediliyor burada. Amerika'nın o esnada Ankara Büyükelçisi James Spain ve Washington'a geçtiği bilgi notları da ilk kez bu şekilde gün yüzüne sızmış durumda. Gizli ibaresine de elbette sahip. Ordunun yönetime el koymasının ardından Türkiye-Amerikan ilişkilerini irdeliyor belgelerde. Kamuoyu önünde Amerikan devletinin duruşu, tutumunun ne olduğunu anlatmanın önemli olduğunu kendisi vurgulamış. Ve bir de tabii Türkiye'deki darbenin karakterine dair saptaması dikkat çekici ki burada Latin Amerika junta darbesi değil demiş. Biliyoruz ki Latin Amerika'daki bu darbelerin arkasında bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna dair çok sayıda bilgi daha önceki yıllarda ortaya çıkmıştı. 1970'lerin ortasında Amerika'nın Ankara Maslahat Güzarlığı görevini yürüten bir isim aynı zamanda Spain. Ve daha sonra da 79 sonunda Büyükelçiliğe atanıyor. Tam da darbe öncesine denk gelen bir şey. Böyle bir saptamada bulunmuş. Yani Türkiye'yi takip etmiş aslında yakından. 9 senelik bir müddet var burada. Tabii ki muhalefet partilerini incelemişler. Demirel'in, o dönem Ecevit'in, Erbakan'ın pozisyonlarını, durumlarını anlamaya çalışmışlar. Demokrasiye dönüş vurgusundan bahsediyor. Buna dair kaygılardan bahsediyor belgede. Milli Güvenlik Konseyi toplantılarına katılan Büyükelçi İlter Türkmen'e demokratik süreçle ilgili genel geçer ifadeler bulduğunu kendisi aktarmış. Yani aslında Amerika'nın tabii dünyada demokrasi ya da yarı demokrasi ya da kusurlu demokrasi neyse, başka ülkelerin iç işlerine karışması tartışmaları da çok güncel olduğu için belki bir parça hem 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye'nin önünde açtığı yeni süreç, hem de aslında çok da güncel bir tartışma bu, o manada onun altını çizmek için söylüyorum. Türkiye'nin bu darbesinden, Amerika'nın bu yazışmalardan aslında çok da memnuniyetsiz olmadığı sonucu çıkıyor. Askeri liderleri iyi tanıdıkları ve Amerika'nın endişelenmesi için bir neden olmadığı vurgusu çıkıyor. Tabii Türkiye'de çok yazıldı, çizildi. Gazeteci Cengiz Çandar tümüyle yanlış anlaşıldığını savunuyor, öyle söylüyor. Bizim çocuklar yaptı hikayesinin onunla başlamıştı bu tartışma. Bu çarpıtıldı mı, çarpıtılmadı mı? Bütün bu süreçlerde Amerika Birleşik Devletleri ne kadar rol oynadı? Bu da çok güncel. Hala 38 sene olmuş, evet, hala çok güncel bir tartışma. Özellikle bakıyorum tekrar geri döndüğüm zaman belgelerde Ankara'da görevli diplomatlardan Daniel Newberry'nin de kaleme aldığı hususlar var. Türk ordusunun yönetime el koyması, geçmiş ve beklentiler başlıklı bir yazışması var mesela. 20 maddeden oluşan değerlendirmelerde bulunmuş. Yine tabii durumu, evrenin açıklamaları, MGK bildirileri, işte reform, dış politika, beklentileri, siyasal sistemde beklenen değişiklikler, anayasa süreçleri, hepsini elden geçirmişler, çok yakından takip etmişler. Dikkatlerini çeken, dini görevlerini yerine getiren komutanların aynı zamanda laik sisteme inandıklarını söylemeleri. Enteresan. Türkiye'yi de takip eden insanlar, Türkiye'de yani ateizm mi hüküm sürüyordu orduda ya da komutanlar düzeyinde böyle olsun. Tam tersine 80 darbesiyle aslında dinin ne kadar çok kullanım değerinin arttığını ve bugün geldiğimiz süreçte ne kadar rol oynadığını hep beraber biliyoruz aslında. Yaşları yetenler daha da benim gibi anımsıyorlardır. Tabii Amerika'nın çıkarları nihayetinde çok rahatladıkları anlaşılıyor bu belgelerden de. Ve bir yandan da demokrasiye dönüşü. Aslında tabii bu Türkiye'nin o dönemki yapısı, modernleşme sürecinde geldiği yer düşünülürse, tabii neoliberal küresel sisteme eklemlenmesinin de miladı diyebiliriz. Elbette çok önceden başlayan süreçler olmakla beraber bunun adımlarının atıldığını bu sayede biliyoruz. Özal hükümetleriyle biliyoruz, seçimlerin tekrar düzenlenmesiyle biliyoruz. Ve hakikaten Türkiye çok önemli bir başka bir dönüşüm sürecine geçti. Neoliberal ekonomik modelle eklemlenme, onun bütün rüzgarlarını aslında matbuat hayatımızda, medyadaki tartışmalarımızda her şeye yansıdı. Tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşü ardından her şey bambaşka bir hal aldı, hatırlayalım. Evet, çok tartışılacak 12 Eylül'ün 12 Eylül anmaları olacak elbette, çok sayıda 7 bin tane idam cezası istenmişti, idam edilenler oldu. Türkiye toplumu özellikle sol hallaç pamuğu gibi atıldı. Aileleriyle birlikte on binlerce insan mağdur pozisyona düştü. Hakikaten 12 Eylül Türkiye'de siyasi hayata, solun etkinliğine daha sonraki senelerde damgasını vurdu. Dönüşümüne de, belki dönüşümünü de çok derinden etkiledi. Dünyadaki rüzgarlara açılmasını da derinden etkiledi. Elbette bunları da daha derin başlıklarla önümüzdeki günlerde tartışacaklardır. Daha çok ben biraz daha dış politika açısından, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu açısından bu son açığa çıkan belgeler eşliğinde size en azından bir özet sunmuş oldum. Suriye'ye geçelim. Evet. Evet, tablo karışık. Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın talebiyle toplantı düzenlendi ve burada tartışmalar yapıldı. Amerika'nın BM daimi temsilcisi Nikki Haley en son Tahran zirvesine atıf yaptı ve burada Türkiye'nin Rusya ve İran'ın siyasi çözümle ilgilenmediğini öğrendiğini öne sürdü. Ve şöyle bir cümle kullanmış: Rusya, İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi. Tabii şimdi olguları bu şekilde de sıralayabilirsiniz ama eğer elinizde Astana sürecinin metinleri varsa, kaç zaman oldu? O metinlerde zaten El-Kaide ve IŞİD gibi BM'nin terör listesinde yani savaşılacak olan gruplar dışındaki grupların ılımlılaştırılması hususunun zaten yer almakta olduğunu, Türkiye'nin bu konuda başarılı olamadığını ve artık Suriye hükümetinin ülkeyi BM'de temsil eden meşru hükümetin topraklarında terörist olarak nitelendirilen, dünya tarafından da terörist olarak nitelendiren ideolojik ve siyasi duruşları belli olan örgütleri temizlemek için bir operasyon yapması hakkı olarak da görenler var. Bunu da aktarmak gerekiyor ve burada tabii ki artık çatışma sadece bir ülkenin kendi iç çatışması değil, uluslararasılaşmış bir çatışma. Amerikan silahlarının çıktığı, Körfez'in açık desteğine sahip olan, Körfez'in mutlak monarşilerinin aslında, yani çünkü sunum Suriye'ye demokrasi taşımaktı, orada da tabii başka sorular çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mutlak monarşiler başka bir ülkede demokrasi taşıyorlar. Çok çok soru var. Burada tabii Nikki Haley'e bunları biz soramıyoruz ama kendisi bunu böyle formüle etmeyi uygun görmüş. Tabii Rusya'nın daimi temsilcisi de konuşmuş. Vasily Nebenzia bakıyorum. Tahran zirvesinin sonuçları hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdiği çıkıyor konuşmasından. Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine demiş. Aslında acaba burada Rusya'nın pozisyonu gerçekten Türkiye'nin pozisyonuna yaklaşıyor mu sorusu daha da fazla. Bunu da ikinci yarıda Ömer Ödemiş'e soracağız hakikaten. Suriye'nin yeniden inşasına, Anayasa Komitesi'nin kurulmasına, yani aslında sahada operasyon yapılırken bir yandan da bir siyasi süreç kurulmasına, inşa edilmesine çalışıldıklarını anlatmış Rusya'nın elçisi. Mültecilerin dönüşü için de yine konferans düzenleyeceklerini aktarmış. Bu konuda da çabalarını sürdüğünü söylemiş. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise açıkça operasyonların durması çağrısı yapmış. Britanya'nın BM Daimi Temsilcisi de yine Karen Pierce de Cumhurbaşkanı'nın Tahran Zirvesi dönüşü Wall Street Journal gibi önde gelen bir Batı gazetesine, Amerikan gazetesine yaptığı "Dünya Esad'ı durdurmalı" şeklinde alenen uluslararası müdahale çağrısında bulunduğu metni çok beğenmiş ve biz de katılıyoruz aynı görüşe demiş. Teröristleri ayırt etmekten bahsetmiş. Şimdi tabii Batılılar için söylemesi kolay, teröristleri ayırt etmek. Nasıl ayırt edeceksiniz? Ne olacak? Ne bitecek? İnsan hakikaten bütün bu gelişmeler karşısında, bazen bu söylemler karşısında ve önümüzden geçen her dakika dakika izlediğimiz, gün gün izlediğimiz olayları, takip ettiğimiz gelişmeleri, açıklamaları bildiğimiz için biz de bu söylemlere kimi zaman şaşırıyoruz. Evet, diplomatik mesajlar var başka da elbette ama Rusya İdlib'deki muhaliflerin yine başka bir kimyasal silahlı saldırı tezgahı hazırlamak için görüntü çekmeye başladıklarını söylemiş. En son Nisan'da hakikaten tanıklıklar, pek çok tanıklık eşliğinde bir sahneleme olduğunu görüntüler eşliğinde ortaya koymuşlardı. Oradaki çoluk çocuk da kullanılmış, beyaz miğferler diye kötü namlı diyeceğim, kötü şöhretli diyeceğim. Elbette Batı'da kimi odaklar çok seviyorlar ancak... biz önümüze düşen dokümanlar, yapılan açıklamalardan başka türlü düşünebiliyoruz. Onların ne kadar görev aldı ve bu sayede onların bu eylemlerinin sonucu olarak, yani savaşı kaybetmekte olanların sahnelediği bir kimyasal silah komplosu üzerine Suriye'nin vurulduğunu ama biraz anlaşmalı vurulup hani pek de bir zarar görmediğini, hükümetin Rusya'nın hedef alınmaktan kaçınıldığını vesaire bir güç gösterisine, gövde gösterisine dönüştüğünü görmüştük. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanlığı 44 çocuğun kimyasal saldırı mizansiyeni için kaçırıldığı bilgisini paylaşmıştı kısa süre önce. Rusya'dan da bu saldırı tezgahı için görüntü çekilmesine başlandığı açıklaması geldi. Ama Amerikan yönetimi dışişleri sözcüsü Heather Nauert aracılığıyla bir açıklama yaptı ve kahramanlık çalışmalarını destekleyeceğiz dedi beyaz miğferlerin. Pek çok sahneleme var, makyaj malzemeleriyle çoluk çocuklar sanki bir kimyasal saldırıya maruz kalmış gibi yapılmış, görüntüler çekilmiş, çocuklar da çok kullanılıyor. Özellikle El-Kaide ve cihatçı örgütler direkt çocuklar üzerinden bir savaş propagandası ve askeri bir yöntemle Amerika'nın ve Batı'nın Suriye'ye tıpkı Irak işgali gibi müdahale etmesini istiyorlar. Enteresan olan tabii ideolojik olarak hani Batı karşıtlığı üzerine sürekli siyasal İslam oturuyor ama bunları yapmaktan da kaçınmıyorlar. Çok dikkat çekici. Batılılar da bunları savunuyorlar. O da ayrıca dikkat çekici. Rus senatör Franz Klintsevich konuşmuş. O demiş ki Federasyon Konseyi'nde savunma komitesi üyesi kendisi. Eğer askeri durum kötüleşirse, yani böyle sahnelemeler üzerinden kalkıp saldırırsanız sorumluluk Batı'ya ait olacak demiş. Tabii bu arada Rusya ile askeri bir kapışma olur da eğer dünya savaşı çıkarsa cidden böyle bir risk de var. Kremlin'den bu konuda açıklama gelmiş. Peskov demiş ki ciddiye almıyoruz Rus güçlerine saldırı yapacaklarını, ki Wall Street Journal bu konuda bir iddiada bulunmuştu. Amerika'nın Rusya'yı hedef alabileceğini iddia etmişti. Böyle bir yanıt gelmiş. Tabii Rusya'nın Suriye özel temsilcisinin de açıklamaları var. Alexander Lavrentiev, Astana sürecini o götürmüştü, hatırlayalım. O da demiş ki ya İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırma sorumluluğu Türkiye'ye ait. Evet de yani bu yeni bir şey değil. Bu çok oldu ortaya konulanı ısrarla. Zaten oradaki gruplar diyorlar ki yani biz ayrılmayacağız. Öyle de bir sıkıntı var. Dolayısıyla hani bu tutarsızlık çok dikkat çekiyor, çok göze batıyor. Almanya'da tartışım olmuştu. Almanya'nın da bir Batı eğer hıncını Suriye hükümetinden çıkartmaya kalkışırsa Almanya'nın da katılacağı. Çok dikkatli bir ülkedir Almanya bu konuda. Kendi Nazi geçmişi her zaman gölgesi daha doğrusu üzerindedir ve bu bağlamda da daha dikkatli adımlar atarlar. Ama tabii bu iddia ortaya atılınca Almanya'nın da katılabileceği SPD, Sosyal Demokratlar, ayaklandılar. Biz böyle bir şeye, uluslararası hukuka uymaz, böyle bir şeye alet olmamalıyız diye, desteklemeyiz diye açıklama yaptı SPD'nin lideri Andrea Nahles. Merkel konuşmuş, Almanya Başbakanı. Kimyasal silah kullanılmasını görmezden gelmeyecek Almanya demiş. İyi de kim kullanacak? Yani öyle bir şey ki sanki fal açtılar, kimi kullanacağını biliyorlar. Ondan sonra da müdahale ederiz. İyi de kim kullanacak? Hakikaten bu kadar çok tartışma varken ortada nasıl olacak da Almanya'nın, Merkel'in açıkladığı, üstelik de kendisi İdlib'de El-Kaide radikal unsurlar yok edilmeli diye açıklama yaptı. Hakikaten Batılıların da herhalde liderlerini biraz sorgulu, biz de Türkiye'de politikaları sorgulamaya çalışıyoruz gazeteciler olarak. Herhalde Batılıların biraz daha fazla kendi politikacıları acaba bize bir yerlerde bir yalan mı söylüyorlar, bir şeyleri yanlış mı aktarıyorlar filan diye sorgulamaları gerekiyor. Bu söylemlerin kendisine, bu olgulara baktıktan sonra akla bu çıkıyor. Bu arada Hollanda, bakın bir başka çarpıcı husus daha. Suriye'de cihatçıları destekliyorlardı, sığınmacılara tepki geliştiriyorlar hatta kendilerine. Bu arada o savaş devam ettikçe sığınmacılar Avrupa'ya akıyor. Yani böyle de kabak gibi ortada her şey. Meğer destek veriyorlarmış. Kendi terör listesindeki grubu bile desteklemiş Hollanda. Ve şimdi Suriye'deki militanları destekleme programına son vermek zorunda kalmış. Toplam 69 milyon euro 2016'dan bu yana program kurmuşlar, tesis etmişler. Yani akıl sıralır gibi değil. Hani söylenecek bir şey de olmuyor. 100'den fazla savaş ve insanlık suçundan bahsediliyor. 22 silahlı militan grubu desteklemişler. Yani kendi yedikleri halt diyeceğim. Başka türlü bir şey söyleyemiyorum. Farkına varıyorlar. Aa, biz böyle de bir şey yapmışız diyorlar ve vardıkları nokta bu. İddianame hazırlamışlar. Bakın, halifelik kurmak isteyen terör eğilimli suç örgütü demişler. Selefi cihatçı Şam cephesi için. Yani kendi silah verdiklerini kendileri bu şekilde eleştiriyor. Akıl sıralır gibi bir şey değil. Yani paralarını Hollanda halkının üzerinden yaptıkları Sultan Murat Tugay'ı da listede. İnanılır gibi değil. Dolayısıyla çok ciddi Batılıların herhalde liderlerini sorgulaması gerekiyor. Başka türlü çözecek bir durum yok. Onun dışında tabii siviller üzerinden ay şunu yapalım, ay bunu yapalım devam ediyor. Zaten böyledir dünyada hep bu tarz çatışmalarda. En son BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, aman Rusya, İran, Türkiye önlesinler falan filan demişler de nasıl önleyecek? Adam koridor açıyor, izin vermiyor, sivilleri kalka nasıl, ne yapacaksınız, nasıl çıkartacaksınız? Adamları sözle geçiremiyorsunuz. Ki işte dediğim gibi Rusya uluslararası konferans düzenleyecekmiş. Bakalım bir başarısı olacak mı elbette? Yabancı sponsorların desteğine de dikkat çekeceklermiş bu. Dikkat çekiyorlar daha doğrusu. Bütün bu gelişmelerde. Evet, Pentagon sözcüsü Eric Pahan, işimiz bitene kadar Suriye'deyiz, Türk askeri Membiç'e giremeyecek diye özetleyebileceğimiz Cansu Çamlıbere, Hürriyet Gazetesi'nden söyleşi vermiş. Önemli hususları var. Bunun öne çıkan iki başlığı da bu aslında. İşimiz bitene kadar, işi ne Amerika'nın Suriye'de? Bakalım neymiş işi? IŞİD'le mücadele diyecek tabii. IŞİD bir marka olduğu için artık onun üzerinden istediğiniz müdahalede bulunabiliyorsunuz. Uluslararası hukuk olması gerekmiyor tabii burada yani. BM hukuku falan çok işe yaramıyor. Topraklarında, başkalarının topraklarına izinli girmek, izinsiz girmek, şu bu, yok öyle şeyler. Demiş ki Türkiye'nin güney sınırında kendi güvenlik kaygılarını gidermek için atacağı adımları da saygılıyız demiş bu arada. Yani Orada da çelişkiler var elbette. 20 bin ÖSO savaşçısını göndermeye hazırlandığı haberleri vardı, hatırlayalım Türkiye'nin. Çünkü bu da Türkiye'nin ikilemi. Bir yandan İdlib'deki İslamcı gruplara destek veriliyor. Bir yandan kendi sınırında Amerika'nın bir Kürt devleti kurdurduğundan şüphe ediliyor. Amerika ile anlaşılamıyor. Böyle bir ortada kalma durumu. Manbij bunların odağında yer alıyordu. Uzun süre tartıştık, hatırlayacaksınız. Orada da demiş ki Eric Bahn, askeri konseyde işler yolunda. Ama Türk askeri Manbij'e giremeyecek. Hani girilecekti? Hani Manbij modeli başka yerlerde de Suriye'nin kuzeyinde başka yerlerde de uygulanacaktı? Şimdi bizim kafamız karıştı tabii, nasıl olacak, ne olacak diye. Evet, Wall Street Journal'ın bu arada Amerika'nın Türkiye ile son tahlilde bir gerilim yaşadığı için Yunanistan'daki askeri varlığını arttırmak istediği yolunda bir habere yer vermiş. Bu konuda Yunan yetkililerle de görüşülüyormuş. Böyle bir gelişme var. Bir de Putin'in Rusya liderinin yardımcısı Yuri Ushakov'un açıklaması var. 14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek dörtlü Suriye zirvesi için Türkiye'ye geleceğini söylemiş kendisi. Temmuz ayında önerilmişti, ortaya atılmıştı. Böyle bir açıklaması var. Türkiye'den de açıklamalar vardı. Dünden kalan, onları anımsatayım. Biraz daha hızlanmam gerekiyor ama İbrahim Kalın, İdlib'e yönelik saldırı siyasal süreçleri dinamitler demiş. Göç dalgası Avrupa'ya yayılacak diye Avrupalıları bir korkutmuş. Başka gelişmeler olması lazım demişti. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı da saldırılar dursun, terör gruplarını bitirmek için birlikte çalışalım. Hayda, aynı şey. Başarılamayan şeyi bir daha öneriyor yani. Bir yandan tabii anayasa grupları vesaire onlar çalışıyorlar ama asıl problem askeri problem. Yani çok açık bir biçimde burada ne olacak? Evet. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin Lazkiye kentinde bir operasyon düzenlemiş. 53 kişinin hayatını yitirdiği Reyhanlı 2013'te gerçekleştirilmişti Reyhanlı saldırısı. Planlayıcısını yakalamış bakıyorum, Yusuf Nazik. Bu Yusuf Nazik'in tabii MIT'in elemanı olduğu yolunda iddialar da Türk medyasında çıkmıştı. Bu sefer Suriye istihbaratından emir alarak eylemi gerçekleştirdiğini öne sürmüş. Türkiye devleti çok büyük hesabını bizden soracak diye bir ifade kullanmış. İdlib'te bu arada 23 örgüt bir araya gelmiş, toplantı düzenlemiş. Türk yetkililer de katılmış. Bakıyorum Nusra, ılımlı muhalif örgütlerin El Nusra'nın öncülük ettiği heyet Tahrir Şam'dan ayrılışması talebi oldu. Evet, bir takım gruplar var anlaşılan, o ki ideolojik farklılıklarını bir türlü bilemediğimiz, çünkü şeriat yönetimi altında yaşadıkları için orada, o gruplar ayrılmayı istiyorlarmış. Belki de ortamı yumuşatmaya da çalışıyor olabilirler, bir o var. Bir de Kamışlı'da YPG'liler Suriye ordusu askerlerine saldırmışlardı, çatışma yaşanmıştı ve 13 Suriye ordusundan 13 asker, YPG'nin asayiş kuvvetlerinden 7 kişi hayatını yitirmişti. Onun arkasında eski bir YPG danışmanı Rezan Hiddo, bu olayın arkasında Amerikalılar var diye bir iddiada bulunmuş. Amerika'nın Şam yönetimiyle Suriye Kürtlerinin bir uzlaşma sağlamasını istemediğini de öne sürmüş. Evet. İran'la ilgili birkaç başlığım var, onları da aktarmak istiyorum. Onlar da Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminde terör kamplarını vurduklarını iddia etmişler. Herkes vuruyor artık Orta Doğu'da. Teröristler var bize saldıran, onları iade edin diye çıkışmışlar Kürdistan bölgesel yönetimi KDP yetkililerine. İran'da operasyon yapmayacakları yönünde de taahhütte bulunmuşlar. Bunu Genelkurmay Başkanı İran'ın Muhammed Bakri istiyor. Tahammül edemeyiz böyle şeylere demiş. Sınırda bir patlamada 5 askeri yaralanmış İran'ın Ağrı Dağı eteklerinde. Bir duvar hattında meydana gelmiş bu patlama. Kim yaptı, sabotörler kim diye sorular var tabii burada. Amerika'dan İran'a, Irak'ta bizim çalışanlarımızı falan yaralamaya kalkarsanız sizi sorumlu tutarız diye açıklama var Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'tan. Bir de ABD'den İran hava sahasını kullanan yolcu uçakları için aman askeri hareketlilik çok fazla, dikkatli olun diye bir uyarı gelmiş, onu da aktaralım. Yine Amerikan mahkemesinde bir federal yargıç, Washington'da görevli Beryl Howell, 1996'da Suudi Arabistan'da 19 Amerikan askeri personelinin ölümüne sebebiyet vermek ithamıyla bombalı bir saldırı olmuştu. İran'ı sorumlu tutmuş, 104.7 milyon dolar tazminata hükmetmiş ama devrim muhafızları kendilerini savunmamışlar, olayı da üstlenmemişler gözüküyor. İran'ın içerisinde de emekli maaşı protestoları var. Nükleer anlaşma çöpe atılıp yaptırımlar devreye konulduğu için çok büyük sıkıntı var İran'da. Ahmedinejad eski cumhurbaşkanı, dini lider Hamaney'den yolsuzluk suçlamasıyla cezaevinde tutulan yardımcısı Hamit Bakayi'nin fiziki şartları rahatsız hastalığı olduğu söyleniyordu. Onun çıkarılmasını talep ettiğini biliyoruz. Orta Doğu'dan Mısır'da Müslüman kardeşler, devrik lider Müslüman kardeşler, Muhammed Mürsi'nin örgütü, Mursi liderleri Mursi ve 1589 kişinin mal varlıklarına el konulmuş. 118 şirket, 1133 sivil toplum kuruluşu, 104 okul, hastane, internet sitesi, uydu kanalı, her şeylerine Müslüman kardeşlerin nesi varsa nesi yoksa anlaşılan el koymuşlar. Böyle bir gelişme. Arap Birliği Filistin davası görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya diye saptama yapmış Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayet. Evet, doğru yani, ama bu konuda Arapların da pek bir şey yapabildikleri, politik olarak sonuç getirici işler yapabildikleri söylenemez. Evet, bakıyorum. Suudi Arabistan'da Kanada ile biliyorsunuz sıkıntılar yaşanmıştı. İnsan hakları karnesini Kanada eleştirince Suudi Arabistan ayaklanmıştı ve Kanada ile her türlü işbirliğini kesecek boyutlara vardırmıştı. Cirque du Soleil ünlü sirk Suudi Arabistan'da sahneye çıkacakmış. 64 milyar dolarlık bir yatırım yapmış 10 yıl içerisinde enerji sektörüne. Yani bizim Suudiler fazla politikayı sorgulamasınlar, yesinler, içsinler, yatsınlar. Petrol krallığı zaten, paralarını da veriyoruz diyorlar ama tabii petrol tükeniyor ve Veliaht Prens'in de çok da durumu parlak değil kimilerine göre. Böyle sirkler mikler, o sirklerdekileri izleyecekler ama kendi hayatları da bir türlü öyle olamıyor. Geleneklere ve dine ve Vahabiliğe uymuyor. Onu da hatırlatmak lazım. Evet, biraz daha hızlanıyorum. Amerika'da Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni takmıyoruz bizim için ölü diye çıkışmıştı. UCM'den yanıt gelmiş vallahi, biz faaliyetlerimizi yılmadan sürdüreceğiz diyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Tabii UCM'ye Amerika'dan ve Batı'nın rahatsız olduğu bir takım liderler çıkartılabiliyor ama dünyanın dört bir yanında savaş suçu işlemenin Amerika Birleşik Devletleri ya da askerlerinin işleme olasılığının yargıdan muaf olmasını istiyor. Öyle Uluslararası Ceza Mahkemesi falan takmayız diyor John Bolton gibi isimler. Tabii ki farklı görüşte olanlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fransa'da ABD'nin çıkışlarına tepki gösterdi. Daha liberal küresel kurumlardan yana Fransa yönetimi zaten öteden beri. Ve Filistin'in UCM'ye yeni bir başvuruda bulunduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenlenmiş. Ve Doğu Kudüs'ün doğusunda bir yerde yıkım kararı alınmış. Bunu da savaş suçları sayıp böyle bir başvuru yapmışlar. Evet, dün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüydü. Anmalar oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ise New York Times'ta bir imzasız yazı yayınlamıştı. Kimileri darbe bu demişti. Amerikan başkanının ahlaksızlıkla suçlayıp, ipler zaten bizim elimizde mesajı veriyordu bu. Engelliyoruz biz onun politikalarını mesajı veriyordu bu isimsiz Trump yönetimi yetkilisinin yazısı. İşte oğlu demiş ki güveni azaldı çevresine. Ya nasıl güvenebilir ki Amerika'da? Tabii ki bu makaleden sonra herhalde artık hiç güvenmiyordur ama bu da belliydi. Amerika ile Avrupa Birliği arasında ticaret savaşları çıkacak mı çıkmayacak mı? Sadece Çin'le ya da Rusya'yla değil sıkıntılar. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker geleneksel birliğin durumu konuşması yapmış. Burada AB'nin uluslararası ticarette kaçınılmaz bir güç olduğunu ve Euro'nun rolünü arttırmaları gerektiğini söylemiş. Pek çok konuya da değinmiş aslında. Egemenlik kurmalıyız. Bu 10 bin muhafız gücünden falan da size aktarmıştım dün ben. Bahsetmiş. Tabii sığınmacı meselesi en büyük sorun o. Onları entegre etmeliyiz. Göçmenler için yasal yollar kurmalıyız. Brexit var. Bu yıl sonuna kadar çözülmesi lazım. Britanya'nın çıkışı referandumla ayrılma kararı alınmıştı. Hala anlaşılamadı. Yine de Avrupa'nın gücünü sergileyen bir açıklama yapmış vaziyette. Bu arada tabii Dünya Gıda Programı'nın icra direktörü Beasley'in yaptığı bir açıklama var. Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyormuş. Dünyada 300 trilyon dolarlık bir varlık var ama bu kadar çok insan ölüyor. Açlık var hala. 3 kez artmış dünyada açlık sayısı. Geçen yıl 821 milyon insan yetersiz beslenmiş olarak kayıtlara geçmiş. Tabii kuraklık, iklim değişikliği, bunların hep etkisi var. 151 milyon çocuk kötü beslenmeden dolayı gelişimini tamamlayamamış. Evet, Yunanistan'a iltica başvurularında rekor artış var. Avusturyalı gazeteci Max Zirngas terör ithamıyla Ankara'da terörle mücadele ekiplerince gözaltına alınmış. Tekrar bir başka vaka çıkıyor. Bir Alman'a da 9 yıldan fazla hapis cezası verilmiş. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınmış. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yapılmış bu. 55 yaşında bir Alman vatandaşı söz konusu. Evet, 1 milyon Katalan'ın yürüyüşü var ama artık ben de bitirmek zorundayım. Asya'dan birkaç başlığım daha vardı. Brezilya'da hapisteki eski devlet başkanı solcu Lula da Silva'nın yarıştan çekildiğini de aktarayım size. Bir ara verelim. Raşit Taha'yı kaybetmişiz. Rai müziğin önde gelen ismi, Cezayir'in bağımsızlık savaşının müziğinin Bara Bara. Az sonra buradayız Ömer Ödemiş'le, bizden ayrılmayın.
برا الحزن البغض والزوارة برا برا الحزن الحزن ما بقى أمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نصف الميدان هلكت أوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس برا برا ما بقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا ما بقى السجرة سكت ولا طيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم ما بقى زين
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çünkü başlamışken. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda ilk bölümde de anons ettiğimiz üzere Ömer Ödemiş var. Suriye'yi en yakından tanıyan, en iyi bilen gazeteci yazarlardan bir tanesi. Hoş geldiniz yayınımıza Ömer Bey.
İyi yayınlar Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi epeydir geçen haftaki cuma günkü Tahran zirvesiyle beraber yeniden alevlendi ama zaten eli kulağında bir İdlib operasyonundan bahsediliyordu. Şimdi Astana süreci çerçevesinde çok ciddi tartışmalar başladı. Türkiye bastırdı, basına kapalı yayınlanması gereken toplantı basına açık kaldı. Ateşkes dedi Cumhurbaşkanı. Rusya lideri itiraz etti. Zaten bu masada onlar hani bu ateşkese uyacaklar mı ki tarzında temsilcileri yok diye vurgu yaptı. Bir de Astana süreci zaten ateşkesi El-Kaide ve IŞİD'le terör örgütleriyle mücadele dışında bir ılımlıları ayırma argümanı o Astana sürecinde de vardı. Böyle bir ortalık karıştı ve Cumhurbaşkanı'nın Wall Street Journal'a dünya Esad'ı durdursun çağrısı yaptığı bir makale çıktı. Şimdi hala bakıyorum Rusya'nın bu diplomasiyi hala sürdürmeye çalıştığı sonucu çıkıyor. Operasyon ertelendi mi bütün bu gelişmelere baktığımız zaman? Öncelikle onu sorarak başlayayım.
Şimdi sondan başlayalım isterseniz. Bir saat öncesine kadar bombardımanın lokal olarak yapıldığı bilgisi bölgeden geliyor idi. Yani durdurulmuş. Bir şey yok. Ancak yoğunluğu kısmen düşürülmüş denebilir. Şimdi
taktiksel bir değişim mi demek lazım peki bunu?
Yok, görüşmelere, Türkiye'nin bu ayaklarını yere vururcasına yaptığı itirazlara dönük biraz sakinleşme denebilir.
Evet.
Çok. Hı hı. Onun dışında zaten İdlib'e operasyonun yapılacağı, İdlib'e bu cihatçı katillerin toplanma sürecinden bu yana bilinen bir şey. Yani oraya toplanmasının nedeni orada o insanlara özerk bir yapı kurdurmak falan değildi. İdlib'i bu insanlara vermek falan değildi. Sadece diğer bölgeleri de huzuru güveni sağlayıp İdlib sorununu sonraya bırakmaktı ve bunu herkes biliyordu ki bir süre sonra İdlib gündeme gelecek ve İdlib de mutlaka temizlenecek. Çünkü Suriye'de şöyle bir taktik izledi Rusya ve Suriye. Bölge bölge temizlediler. İşte önce Halep tamamen temizlendi. Humus kırsalı ve Humus merkezi daha öncesi de temizlenmişti. Hama'nın kırsalı Palmyra düşürüldü. Arkasından Şam içerisindeki Yarmuk, Cobar ve benzeri bölgeler temizlendi. Guta temizlendi. Sonra da Dera temizlendi. Yani sıranın İdlib'e geleceği zaten herkes tarafından biliniyordu. Türkiye tarafından da biliniyordu. Şimdi Astana'da oluşturulan çerçevede son özellikle Tahran'daki ortaya çıkan fotoğraf Türkiye açısından bakıldığında çok kötü bir fotoğraftı. Putin çok açıkça şunu söyledi. Yani siz kimin adına ateşkes istiyorsunuz dedi. Bu buydu. Yani masada El-Kaide, Nusra yok. Siz onlar adına mı ateşkes istiyorsunuz? Vari bir tavır koydu.
Evet.
Türkiye'de ateşkes isterken zaten bu tavrı öncesinden biliyordu. Mesajı yani sonuç almaya dönük verdiği bir mesaj değil. Özellikle kendi çevresine İdlib'deki tırnak içinde ılımlılara, ki bu ılımlılar konusu da çok detaylı açılmalı, mesaj vermeye, yani ben elimden geleni yaptım, durduramıyorum, daha düne kadar bölgede sizinle işbirliği içerisindeydim ama bu işbirliğim artık sonuç vermiyor mesajı vermeye çalıştı Tahran'daki zirvede.
Evet.
Oysa onun öncesinde zaten bunlar konuşulmuştu istihbarat teşkilatları arasında. Bunun olmayacağı, yapılmayacağı, İdlib operasyonunun devam edeceği, Rusya'nın ve İran'ın bu konudaki ısrarı zaten biliniyordu. Yani.
Ama ertelemeye şöyle bir küçücük bir insert atacağım. Araya gireceğim daha doğrusu. Çok İngilizce oldu. Kusura bakmayın. Herkes diyor ki ama Cumhurbaşkanı'nın oradaki çıkışı, işte bakın Rusya ertelemiş gözüküyor. Suriye yani bir başarılı oldu falan diyorlar. Hakikaten başarılı oldum peki?
Hayır. Şimdi merkez medyanın bir kısmı İdlib'deki bir yerlere girmişler. Oradan görüntüler veriyorlar. Bomboş etraf dönüyor. Yani Cisr Şigul'un Laskiye tarafında kalan kısmıyla İdlib'in Hama tarafındaki, oradan insani koridor açmayı planlıyor Suriye Devleti ve Rusya. Oralar ağırlıklı olarak temizlenmiş durumda. Yani oralar 10 gündür bombalanıyordu. Bu bombalama stratejik önemdeki bölgelerle başladı ki Laskiye önemliydi. İdlib'den Laskiye kırsalına geçmeye çalışan Çeçen teröristlerden bahsediliyordu. Oraları ağırlıklı olarak bu yani 10 gündür ABD'nin iddiasıyla 100'e yakın hava operasyonuyla, ki 100'e yani 100'den daha fazla, binlerce de karadan atılan füzeyle vurdu bölgeyi. Yoğunluğun düşürülmesinin gerekçesi olarak ortaya atılan şeylerden bir tanesi sivil
evet.
Nüfus iddiası.
Evet. Orada ne kadar insan var? Yani şimdi 3,5 milyon deniliyor ama ben şimdi Halep, yani benim açıkçası kafamdan şöyle şeyler geçiyor. Daha önceki örnekler Halep'i, Deras'ı, orası burası neyse, hep böyle 1 milyon insan gelecek falan denildi. Toplasanız işte 100 bin insan, çoğu insanlar geri döndüler. 60 bin mi 70 bin mi ne insan çıktı? Hiç öyle milyon çıkmadı. Tabii geçmiş deneyimlerden yola çıkarak insan sağlam tahtaya basmak istediği için hakikaten milyonlarca kişi var mı oranı? İdlib o kadar büyük bir yer miydi daha önce?
Şimdi İdlib'in savaştan önceki nüfusu 164 bin.
Evet. Ben de 100 bin civarı biliyordum. 150 bin civarı.
164 bin, evet. 800 bin, 600 bin'e böyle bir 2010 evet. yılında yapılan nüfus sayımında nüfusu var. Cisr Şigul'la birlikte, kasabalarla birlikte de 200 bine, 210 bine civarında bir nüfus ediyor. Tamamı. Yani düşünün ki Hakkari'ye Ankara'yı sokacaksınız. 4 milyon deniyor, 3,5 milyon deniyor ki kademe kademe arttırıldı bu. Bir ay önce 2,5 deniyordu.
Halep'te de çıktı, öyle oluyordu.
Falan. Şimdi 4 milyona geldi, dayandı. Yani 6000 kilometre karelik bir alandır İdlib. Hı hı. Çoğu kısım dağlıktır ve yaşama müsait değildir. Hı hı. Buraya 4 milyon insanı üst üste dizseniz sığdırmanız mümkün değil. Bu özellikle siviller üzerinden cihatçılara kalkan olma kafasıyla habire oradaki nüfus, sivil nüfus arttırılıyor. Şimdi bir de şöyle bakalım. Suriye'nin nüfusu zaten savaştan önce 23 bin kişi idi.
23 milyon evet.
23 milyon pardon kişi idi. En son nüfus sayı seçimlerde kullanılan oy sayısı 12 milyona yakın. Seçmen sayısı 15 milyona yakın idi. Peki Türkiye'de 4 milyonu var. Avrupa'ya 500 bini geçmiş. 500 bin Ürdün'de var. 1 milyon Lübnan'da var. 1 milyona yakın insanın da öldüğü söyleniyor. Ya bu 4 milyon insan gökten zemminle mi indi geldi girdi oraya? Şam'ın nüfusu şu an 8-10 milyon. Olmuş. 8-9 milyon civarı. Evet. Laskiye 3-4 milyonlu geçmiş durumdaki savaştan önce nüfusu 1 milyondu. Halep yeniden 1 milyonun üzerine çıktı. Yani her şeyi hangi matematiği, hangi bilgilerle bakarsanız bakın İdlib'de bu kadar rakamın olması mümkün değil. Değil. Kaldı ki Suriye kaynakları da 200-250 bin civarında rakam belirtiyor. Evet. Bunların 100 bin civarının cihatçılar ve aileleri olduğu, diğerinin de İdlib'de kalmayı tercih eden halk olduğu ki İdlib'in teröristlerce işgalinden sonra da Suriye devleti İdlib'de kalan, ki çoğunluğu kaldı, devlet memurlarının hala maaşını ödemeye devam ediyordu.
O evet yani, Kamışlı Suriye'nin kuzey bölgelerinde de aynı şey var biliyor musun? Yalnız şöyle iddialar da var. Onu da sormak isterim. Yerel, çünkü Türkiye medyasında yer alıyor bunlar. Yerel halk işte Türkiye bizi korusun, gelsin, burası Türkiye. Yani cihatçıların arkasındaymış gibi. Bir de insan kalkanı yaptıkları iddiaları var. İdlib biraz muhafazakar da bir yer anladığım kadarıyla, ama öyle mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ben daha çok Halep-Hama hattını, Şam-Halep-Hama hattını biliyorum. İdlib'i çok iyi bilmiyorum. O yüzden size sormak istiyorum. Siz bilirsiniz oraları.
Ya, İdlib halkı biraz değişik bir halktı. Suriye geneli açısından baktığımızda. Sınıra yakın olduğu için de çoğu kaçakçılıkla geçinen falan bir halktı. Hı-hı. Bir kısmı da tarımla uğraşan. Ama Suriye bürokrasisinde çok önemli görevlere gelmiş İdlib'ler de çok fazla var. Ben en son Laskiye'deyken çok sayıda İdlib'linin Laskiye'de olduğunu gördüm ve tanık olmuştum. Yani önemli bir kısmı Laskiye'ye geçti zaten. Hatta Türkiye'ye gelen ve Hatay'da yaşayan birkaç İdlib'liyle konuştuğumda da yani Suriye devletiyle olan sıkıntından değil, açıdan dolayı korkup kaçtıklarını söylüyorlar. Yani orada öyle bir kitlenin cihatçı ideolojiyle, yaşama isteğiyle eylem yapması bilmem ne mümkün değil. Suriye devleti bunların orada kalkan olarak tutulduğunu düşünüyor. Çıkışlar için koridorlar açmak istemelerine rağmen bu koridorların açılmasına cihatçı çetelerin engel olduğunu düşünüyor. Yani bu sivil halk oradan çıkar ise bunların savunma mekanizmalarının zarar göreceği için buna engel olduklarını düşünüyor. Hı hı. Yani oradan
görüntüler de vardı korkutmak için bayağı video görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. İnfazlar, dar ağaçları öyküleri var tabii, yani daha sonra netleşir bu bilgilerin doğruluğu ama bunu başaramaz galiba diyenler de çok, özellikle Halep'ten farklı, çok daha yaygın daha doğrusu şehir içleri, dolayısıyla içi ve etrafı daha doğrusu. Halep gibi kolay olmaz insani koridor açmak diye kaygılar var bu arada.
Yani açılabilir. Yani evet. O yer çok yakın bölge, Cisr-Şigur ve Gap bölgesi var. Gap bölgesi Suriye ordusunun kontrolündedir zaten. Yani Cisr-Şigur üzerinden açılabilir. Zaten Suriye Devleti'nin de ilk etapta o bölgeye yönelmesinin, yani orayla Hama'ya yönelmesinin nedeni de oradan daha kolay koridor açılabiliyor olmasından dolayı. Yani Türkiye'nin sivil akını olacak, Türkiye'ye mülteci akını olacak, 4 milyon insan gelecek vesaire vesaire. Bunlar tamamen operasyonu durdurmaya dönük söylemler. Orada o rakamda bir nüfus yok. Böyle bir durumda da ne tarafa gidecekleri, yani şeyde kalan halkın Suriye devletinin kontrolündeki bölgelere mi geçecekleri, hı hı, Türkiye'ye mi gelecekleri zaten çok net olmayan bir şey. Bence önemli bir kısmı da Suriye devletinin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyecektir. İdlib'de yaşayanlar.
Evet.
Şimdi mesele şurada. İdlib'in Mart 2015'te nasıl işgal edildiğini sanıyorum hatırlıyorsunuz.
Evet.
Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla birlikte 5000 civarı kollarına kurdeleler bağlamış ve kendini sınıflandırmış, son derece organize olmuş bir örgütler toplamıyla, yani değişik cihatçı grupların organizasyonuyla Altınözü sınırından çok alenen 5000-6000 civarındaki askeri güç girerek işgal etmişti İdlib'i. Yani önce Altınözü sınırında bu güç, bu cihatçı yapılanma öbeklenmiş, organize olmuş, silahlanmış, tankını, topunu, uzun menzilli silahlarını o bölgeye getirmiş. Ondan sonra bir gün ansızın İdlib'e geçerek İdlib'i düşürmüşlerdi. Yani İdlib'in bu noktaya gelmesi, bugün İdlib'de katliam olur çığlığını atanların mimarlığında gerçekleşmiştir. O güne kadar İdlib Suriye Devleti'nin kontrolünde cihatçıların bir türlü giremediği bir bölgeydi. Tamamı Altınözü üzerinden girdi ve Suriye Devleti sivil halka zarar gelmesin diye askeri güçlerini bir gün sonra, birkaç gün sonra İdlib kentinden çekti. İdlib böyle düşürülmüştü. Hı hı. Şimdi dönüp baktığımızda, yani Suriye'de yaşanan 8 yıllık süreçte yüz binleri aşan insanların katledilmesi, yaklaşık 20 bin çocuğun, birçok kadının, birçok sivilin, 150 bin askerin katledilmesine organizasyonunu yapanlar bugün felaket çığlıkları atıyorlar orada. Peki siz bu kadar insan severdiniz, bu kadar sivil halkı düşünüyordunuz da Suriye'de bu kadar katliam olurken niye gıkınızı çıkartmadınız? Laskiye kırsalında Alevi halk katledilirken niye gıkını çıkartmadınız? Bunlar insan değil miydi? Bunlar sivil değil miydi? Ve kaldı ki orada katledilenlerin hepsinin katliamcıları bizim sınırlarımız içerisinden girdiler. Bunu alenen görüntüler yayınlayarak, evet, teşhir ederek, bağırarak söylediler. O zaman sesinizi çıkartmayacaksınız. Şimdi aman ha siviller var deyip dünyayı ayağa kaldırıp hatta Amerika'yı da harekete geçirmek için hadi ya vurun diyeceksiniz. Bu şu laf doğru, son çıkış köprüden diyor ya,
evet,
bizim Cumhurbaşkanımız.
Wall Street Journal'da, evet.
Tam tersi, Suriye halkının zaferini ilan etmesi için de son çıkış İdlib.
Evet.
Bunun için de bu operasyon her ne pahasına olursa olsun devam edecek. Çünkü yani bugüne kadar nereye alma kararı verildiyse Suriye'de, orası bir süre sonra alındı. Halep dendi, Halep alındı. Aslar, Kesap dendi, Kesap alındı. Dera, hı, dendi, Dera alındı. Guta dendi, Kuta alındı. Yani neresinin alınması, hı hı, stratejik olarak karara bağlanmış ve müttefiklerle, evet, oraya yüklenilmişse orası alındı. Bunu herkes biliyor. Evet. Bunu İdlib'de de bu sonucun olacağını biliyorlar.
Peki,
bundan dolayı da
son bir soru soracağım. Çok az vaktim kaldı ama çok kısa yanıt isteyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı müdahale edin çağrısı düşünülürse bir kimyasal, yeni bir kimyasal silahlı komployla Suriye'ye saldırma olasılığı yok mu? Bundan çekinilmiyor mu Suriye ve müttefikleri tarafından? Çok kısa rica edeceğim.
Şimdi zaten bu kimyasal olay komik bir duruma düştü. Yani, hı, artık dünya konjonktüründe inandırıcılığı kalmadı. Yani Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile Astana, Tahran'da söylediği, evet, gibi bir kör gerekçe haline geldi. Yani herkes biliyor ki böyle bir gerçeklik yok. Daha önce de hiçbir zaman böyle bir şey ispatlanamadı, ortaya konulamadı. Kaldı ki zaten askeri ve konvansiyonel olarak kenti alabilecek durumdayken, kent kuşatılmış ve sıkışmışken, askeri olarak da sonuç alınma noktasındayken niye bu güçler kimyasal kullansın? Bunu herkes sanıyorum, dünya kamuoyunda herkes de sorguluyor. ABD birkaç operasyon yapabilir. Yine görevi üzerinden atmak için füzeler atabilir. Kalkanlar var, harekete geçen, hı hı, bir kısmı düşer ama Suriye devletinin bu hamlesini, yani müttefikleriyle birlikte giriştiği bu hamlesini engelleyemez. Bir başka önemli bir şey, bu İdlib'e getirilenler bir başka bölgede uzlaşmayı reddeden teröristlerdir. Yani burada uzlaşacağını beklemek abesle iştigal olur. Hı hı hı. Ilımlı denilen şey biraz empati yapıldığında çok ciddi bir şey olduğu görünür. Yani Halep'te katliam yapacaksın, başka yerde katliam yapacaksın, Humus'ta iki okulun önüne bombalı araç yerleştireceksin, çocukları katledeceksin ve senin adın ılımlı olacak. Ilımlılar var diye bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müdahale edilmemesini isteyecek. Yani düşünün ki Antalya'da böyle bir yapı olmuş olsa, silahlı, ağır silahlı bilmem ne ve bir başka ülkeden maaş alır durumdaki bir yapı, biz bir gün durur muyuz? Bir gün durulması istenir mi? Evet. Yani bunda bile iki yüzlü bir politika var.
Evet.
Sanıyorum çok daha önümüzdeki süreçte de bu İdlib meselesini daha konuşmaya devam edeceğiz.
Çok çok teşekkür ediyoruz Ömer Ödemiş'e verdiği bilgiler ve değerlendirmeleri için. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet efendim, bugünün de sonuna geldik. Ara müziği duyururken söylemiştim, Cezayir'in Fransız sömürgeciliğiyle mücadelesinde öne çıkmış bir müzik türü Raï. Bunun en önde gelen ismi Raşit Dahi, maalesef 60 yaşında kalp krizi sonucu kaybetmişiz. Yine ondan çok ünlü, dünyaya mal olan bir şarkısı Ya Rayeh ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.